Ayrım 4 sayfa 29. Kime aşık olacağımız 4 yaşındayken belli oluyor. Psikolog Marcel Zentner'in çok etkilendiğim bir yaklaşımında insanlar ileride aşık olacakları kişinin temel özellikleri listesini çocukluğunda duygusal yakınlık duyduğu kişilerin özelliklerinden oluşturur diye devam ediyor. Yani biz daha 4 yaşındayken o sırada çok sevdiğimiz ve yanında kendimizi iyi hissettiğimiz kişilerin fizyolojik ve davranışsal özelliklerinden bir sevilecek kişi listesi hazırlıyoruz. Ve bunu tamamen bilinçsizce yapıyoruz. Bu liste bizim kime aşık olacağımız konusunda çok belirleyici bir konumdadır. Psikolog Marcel Zentner buna idealize eş kişilik kavramı diyor. Bu konularda bilimsel çalışmalarıyla tanınan Helen Fisher isimli bir araştırmacı bunu geliştiriyor ve çeşitli kültürleri de işin içine dahil ederek konuyu inceliyor. Ve buna aşk haritası ismini veriyor. Yani annemizin kıyafetlerinin renkleri, dayımızın ses tonu, babamızın yüz mimikleri. Küçüklüğümüzde beynimiz hemen herkesten bir şekilde bilinç dışı bir kayıt alıyor. Bunların duygusal olarak olumlu olanlarını aşk haritası listesine ekliyor. İşte bu yüzden biz o kişiye aşık oluyoruz. Yani tesadüf yok. Freud haklı ve psişik determinizm var. Diyeceğim o ki biz o problemli kişiye kendi aşk listemizden dolayı aşık olabildik. Biz bu yüzden hep o tipleri bulup kendimize çekiyoruz. Bu sebeple aşk haritamızda hep o kişiler var ve ondan dolayı hep aynı hataları yapmaya devam ediyoruz. Lütfen eğer bir hata 2'den fazla tekrar ediyorsa bir sistemi vardır sözünü hatırlayınız. Bazen bu sözü hatırlamak hayatınızı kurtarabilir. Bu durum tersine de işliyor. Yani nefret ve güvenilmez kişi haritamız da var. Bir kişiden ilk görüşte nefret ettiyseniz durun ve hemen karar vermeyin. Çünkü beyniniz sizi yanıltıyor olabilir. Aslında ne hemen sevin ne de hemen nefret edin. Siz iyisi mi hemen karar vermeyin. Aşk kör eder mi? Bu konuda bir başka çıkmaz da ilişkilerde sadece sizin aşk haritanızın olmayışı, yani bir de karşınızdaki kişinin aşk haritası var. İyi bir ilişki için hem haritalarınız uyumlu olacak hem de psikolojik hastalığınız olmayacak. Bu ise istatistiksel açıdan yüzdesi aşırı derecede küçük bir ihtimal. Yani uzun süreli devam edebilecek aşk hikayesi ihtimaliniz o kadar küçük ki. Peki aşıklar aşklarının sonsuza kadar süreceğinden neden bu kadar eminler? Helen Fisher'ın aşk körlüğü ifadesi de çok yerinde bir adlandırmadır. Çünkü biz kendi haritamıza uymayan bir kişi hakkında pozitif yanılsamalı bakıştan dolayı kendimizi aşkın sularına bırakıveririz. Bu sebeple aşkımız sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi gelir. Aşk körlüğü geçince gerçeklerle yüzleşmenin ağır depresyonu başlayabilir. Belki de bu yüzden o büyük ve küçük aşklar hep hüsranla acıyla bitiyor. Ne yazık ki bitmeye de mahkum gibi gözüküyor. Aşık olma hastalığı. Bazen de bir aşk başlıyor, bitiyor, sonra depresyon başlıyor, o da bitiyor, sonra yeniden aşk başlıyor. Yani bu duruma bir anlamda aşık olma hastalığı diyebiliriz. Aşksız olamadığını düşünme hali. Yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle bazı kişilerin bazı tipleri aşık olma eğilimlerinin çok daha yüksek bir ihtimale sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu kişilerde kişilik bozukluğu olma ihtimali oldukça yüksektir. Sürekli aşık olan ve olma isteği yüksek düzeyde bulunan kişilerde kişilik bozukluğu olduğu klinik deneylerle kanıtlanmıştır. Eğer aşık olma hastalığına sahip birisine bağlanmak üzereyseniz hemen bu sözümü hatırlayın ve durun. Çünkü aşkınızın diğer aşklara göre çok daha hızlı biteceğini size garanti edebilirim. Çok daha yıkıcı sonuçlarla yüzleşebilirsiniz. Aşık olduğunuz kişiyi gerçekten tanıyor musunuz? Aşık olan kişiler ilk görüşte aşk yaşama şartlanması altında olduklarından belki de hayatlarının en büyük hatasını yaparlar. Hiç tanımadığımız bir kişiye karşı aniden bir sıcaklık hissettiğimiz anda sanki onu tanıyormuşuz gibi hissetmeye başladığımızda tehlike büyür. Bu durumun psikolojide Solomon Aşağı ait örtük kişilik kuramı diye bilinen bilimsel bir açıklaması var. Bu yaklaşıma göre kendi beyninizde geçmişte oluşturduğunuz kişilerle ilgili haritanızı yeni insanlarla tanışırken kullanırsınız. Eğer içinizde kıpırtılar hissettiğiniz birisiyle ilk kez görüştüğünüzde onun hakkında pek çok şeyi bilmeseniz de beyniniz boşlukları pozitif ön yargılı olarak doldurur. Belki de hayatınızın en yanlış kişisi size o anda en doğru kişi gibi gelebilir. Terapistlerin çok gözlemlediği, "Hocam şok oldum, aslında hiç öyle birisi gibi görünmüyordu, kendisini hiç tanıyamamışım, bunları nasıl yapar?" gibi ifadelerin yer aldığı durumlar vardır. Ben hemen sorarım. Bu kişinin nasıl birisi olduğunu nereden biliyordunuz? Cevap çok ilginçtir. "Hocam öyle hissetmiştim, içime doğmuştu, kalbime öyle gelmişti." Aslında acı gerçek şöyledir. Siz bir şey hissederek iletişime başladığınızda örtük kişilik kuramına uygun bir şekilde beyniniz boşlukları pozitif önyargılı olarak doldurur ve siz artık geç kalmışsınızdır. Gerçekleri hormonal etkiler bittikten, iş işten geçtikten sonra anlayabilirsiniz. Bu durum size bazen çok şeyler kaybettirebilir. Lütfen böylesi bir durumda kalırsanız bu satırları hatırlayıp içinizden kendinize "Kalbimle değil beynimle düşünmeliyim. Şu an kişiliğinde örttüğü neler var acaba?" diye söylemeye çalışınız. Bu sayede doğru bir karar almış olursunuz. Annenizle ilişkinize bakarak geleceği görebilir misiniz? Kime aşık olduğumuzun yanında nasıl aşık olduğumuz da bizim kişiliğimizle ve geçmişimizle yakından ilgilidir. Yani ne şekilde aşık oluyorsak kişiliğimiz ve geçmişimiz bu tavırlarla tam uyumludur. Ainsworth isimli bir bilim insanı inanılmaz bir araştırmayla kişilerin ileriki yaşlarında yaşadıkları duygusal ilişkilerde çocukken ebeveynleriyle ilişki kurma şekillerinin çok önemli olduğunu kanıtlamıştır. Başka bir deyişle aşık olma şeklinizle çocukluğunuzda ebeveyninizle olan ilişkilerinizin güçlü bir ilgisi var. Sevgilinizin normal olduğunu nasıl anlarsınız? Yani aşık olduğunuz kişinin annesiyle olan ilişkisi sizinle olan ilişkisinin ipuçlarını veriyor. Bu söylediğim bir fikir değil, Blackis bilimsel deneylerle kanıtlanmış projektif bir bilgidir. Buna göre çocuklarla ebeveynleri arasında 3 tür ebeveyn-çocuk ilişkisi belirlenmiştir. Birinci tür güvenli ilişki dedikleri çocuk anne ilişkisidir. Bu ilişkide anneler çocuklarına ilgili, duyarlı ve dengelidir. Abartılı sevgi gösterileri olmayan dengeli şekilde bir ilişki vardır. Bunun için bu çocukların abartılı, iç içe, yapışık ilişkilerden kaçma eğilimleri oldukça yüksektir. Samimiyet adı altında aşırı duygulardan uzak durma eğilimi olan bir kişilik özelliğine dönüşmüştür. Bu tür bağlılık geliştiren çocuklar anneleri yanlarında olmasa bile ona ulaşabileceklerini bilirler. Güvenli çocukların mutlu ve özgüven sahibi olmaya eğilimleri daha baskındır. İleriki yaşlarında yaşayacakları aşk ilişkilerinde çok daha tutarlı olma eğilimleri daha muhtemeldir. Çünkü abartılı ve aşırı duygulu ilişkilerden ve aşklardan ve böyle kişiliklerden kaçma eğilimleri oldukça yüksektir. Dolayısıyla daha sadık, daha düşünceli, daha anlayışlı ve yerinde kıskanç olan kişilerdir. Bu yüzden sevgiliniz abartıdan uzak, dengeli ve size ulaşamadığında anlayışlı bir şekilde sorguluyorsa güvenli bir ilişki oluşmuştur. Annesiyle güvenli ilişki kurmuş kişilerle çok daha mutlu olabilirsiniz. Sevgiliniz neden aşırı kıskanç? İkinci ilişki türünde ise kaygılı, kararsız bir ilişki vardır. Bu ilişkide anne çocuğun gereksinimlerine karşı ilgili ve duyarlı değildir. Anne ayrıldığı anda çocuk kaygılanır. Çoğu zaman gözyaşına boğulur, sanki annesi terk etmiş gibi hisseder. Bu çocukların diğer yetişkinler tarafından sakinleştirilmeleri oldukça zordur. Hemen her yeni durumda korku hissederler. Dolayısıyla terk edilme kaygıları oldukça yüksek kişiliklere dönüşürler. Bu duygusal ilişkilerine bağımlı aşık olma şeklinde yansır. Bu kişilikler bağımlı olmaya yatkın, abartılı duygusal tepkiler veren ve yüksek perdeden sevgi gösterileri yapan kişilerdir. Ayrıca bu kişiler aşırı kıskançtır. Yani aşk haritası böyle oluşmuş bir bireyin benzer özellikteki kişilerin dikkatini çekme ihtimali çok daha yüksektir. Kaygılı bağlanan kişilerin algıları seçicidir ve kendileri gibi olanları hemen bulup onlara aşık olurlar. Siz bilinçaltınızda böyle bir sevgi türü ve haritası oluşturduğunuzda bu davranışlara uygun kişilerle karşılaşma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Böyle kişilerin ilişkilerinin uzun süremediği kanıtlanmış bir veridir. Kendimizi anlamamız ve farkındalık iyi ilişkiler için şarttır. Tanıştığınız kişinin annesiyle ilişkilerini iyice sorgulamanız sizin için çok faydalı olabilir. Sevgiliniz neden duyarsız? Üçüncü olarak da kaçınmacı, soğuk ilişkiler vardır. Bu ilişkideki anneler çocuklarına karşı çok duyarlı, sevgi gösteren bir özellikte değildir. Ama sonuç bizim düşündüğümüz gibi olmaz. Yani çocuk annenin bu mesafeli, soğuk, kaçınmacı tavrından dolayı travma yaşamaz. Tam tersine güçlü bir savunma mekanizması geliştirir ve kendisi de böyle ilişkiler kuran bir kişiye dönüşür. Bunun sonucu olarak o kişinin bilinçaltında buna uygun bir aşk ve sevgi haritası oluşur. Yani ilişkilerinde çok vurdum duymaz bir yaklaşım sergiler. Aşık olduğu kişiyi aramayı unutabilir, iletişim kurmayı unuttuğu kendisine bildirilince de bir şey olmaz, abartmaya gerek yok gibi yaklaşımlar sergiler. İlişkilerinde rahatsız edici derecede sakin ve soğukkanlıdır. Siz çok etkilendiğiniz bir problemi onu anlatırken oldukça sakin bir şekilde "takma kafana, boş ver gitsin" diye tepki verir. Siz bu tepkiyi anlamakta çok zorlanırsınız. Empati kurabilme yetenekleri oldukça düşük düzeydedir. Bu çocuklar anne ayrıldığında çok kaygılanmaz, anne döndüğünde de ona çok ilgi göstermez. Aynı şekilde sevgilisiyle de benzer bir ilişki kurar ve çok büyük duygular hissetmez. Kaçınmacı bağlanmış kişiler genelde sevgilisine değersizlik hissi veren bir iletişim tarzıyla yaklaşır. Böyle kişilerin partnerlerinin genellikle psikolojik olarak hastalanma eğilimleri oldukça yüksektir. Yani böyle birisiyle bir ilişkiniz olursa ya bu durumu kabullenerek yolunuza devam edebilir ya da o anda ilişkiyi bitirebilirsiniz. Her şey heyecan için mi? Hiç düşündünüz mü, aşık olmak zorunda mıyız? Aşkı neden bu kadar çok istiyoruz? Aşkın en çok istenme nedenlerinden biri nörepinefrin hormonuna bağlı olan heyecan duygusudur. Yani heyecan diye tanımlanan duygunun temeli kalbin hızlı hızlı atması, terlemenin ve kan akışının artmasıdır. Sizce bu heyecanı hissetmek için ne olacağından tam da emin olmadığınız bir ilişkiye kendimizi bırakmaya değer mi? Biraz zevk almak, adrenalin ve serotonin hormonlarıyla heyecanla kalbimizin hızlı hızlı çarpması için bu kadar büyük riskler almak mantıklı mı? Eğer maksadımız gerçekten kalbimizin hızlı hızlı çarpması ve buna bağlı katarsis ise, karanlık kuytu, köpeklerin çok olduğu bir yolda gece vakti yalnız olarak yürüyün. Peşinize köpekler düşünce koşarak kaçtığınızda yine kalbiniz büyük bir şiddetle çarpar. İşte size adrenalin, işte size heyecan. Heyecan için dünyada çok değişik etkinlikler yapan insanlar var. Tehlikeli sporlar diye internette araştırırsanız çok değişik aktivitelerle karşılaşırsınız. Hatta literatürde adrenalin bağımlılığı diye bir psikolojik problem bile var. Peki bu riski almaya değer mi? Çevrenize biraz dikkatle bakarsanız bu riski almış, yanılmış, hata yapmış ve sonunda aşk duygusundan mağdur olmuş çok fazla kişi görebilirsiniz. Madde bağımlılarıyla aşıkların beyni. Aşkın hastalıklı karanlık yönünü anlatan çok sayıda bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Bu konuda en bilineni Profesör Doktor Semir Zeki'nin araştırmalarıdır. Aşkın hastalıklı yönü olduğuna inanan başka uzmanlar da var. Mesela bunlardan bir diğeri de Pisa Üniversitesi psikologlarından Donatella Marazziti. Günde 100 kez elini yıkayan obsesif kompulsif bozukluk hastalarının beyinlerinin fonksiyonel MRI görüntüleriyle tutkulu aşk yaşayan kişilerin beyinlerinin fonksiyonel MRI görüntüleri arasında birebir benzerlik olduğuna yönelik bulguları bilimsel mecralarda yayınlanmıştır. Ayrıca madde bağımlılarının beyin görüntüleriyle tutkulu aşk yaşayanların beyin görüntüleri arasında müthiş bir uyum olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu sebeple eğer aşıksanız beyin kimyanız bozulmuş olabilir, yanlış karar veriyor olabilirsiniz. Arnold Schwarzenegger bile mi? Çok bilinen bir vaka vardır. Arnold Schwarzenegger vakası. 2011 yılında eski Kaliforniya valisi iken 1986'dan beri evli olduğu ve sevdiği Maria Shriver ile birlikteliği devam ederken o sırada mantıksız bir şekilde evlerinde çalışan görevli bir bayanla aşk yaşamaya başladı. Hatta ondan gayrimeşru bir çocuğu oldu. Sonra eşinden ayrıldı. 2014 yılında verdiği bir röportajda "Hayatımın en kötü günleriydi. Psikolojik tedavi aldım ve hayatımı mahveden bir dönemdi. Çok yanlış seçimler yaptım" şeklinde itiraf etti. "Bazı kişiler aşık olmak çok tehlikelidir ve bu dönemlere çok dikkat ediniz" sözlerime hemen "ne alakası var" diyebilir. Hatta "aşık olunca ne riski alıyoruz ki, aşkla riski ne ilgisi var" diyebilir. Bilim bize beyninizin aşık olduğunda nasıl risk aldığını gösteriyor. İlk olarak beyninizin seçim yapma, karar verme bölgesinin etkinliği hızla azalmaya başlar. Duygu ve heyecan arttıkça, bağımlılık yükseldikçe doğru karar verme, seçim yapma yeteneğinizi kaybedersiniz. Eğer özgür bir seçimden bahsediyorsanız, tutkulu bir şekilde aşık olan birisi asla özgür bir seçim yapamaz. Dikkat ediniz, bunu Profesör Doktor Semir Zeki söylüyor. Tutkulu aşık olursanız mantıklı düşünemezsiniz. Ben ne zaman bu gerçekleri söylemeye kalksam birileri hemen "sen aşkı değil, aşk seni seçer" diye durduruyorlar. Ben de hemen "peki bu hayatları, psikolojileri bozulmuş, aşk mağduru kişileri aşk mı seçti" diye soruyorum. Tahmin ettiğiniz üzere cevap gelmiyor. Sessizlik bana çok şey anlatıyor. Bunların Ferhat'la ne ilgisi var? Bunlar tarihte de farklı olmamış. Hepimizin bildiği Ferhat ile Şirin hikayesi çok daha fecidir. Ferhat, Persler döneminde yaşamış ünlü bir nakkaştır. Sultan Banu'nun kız kardeşi Şirin için Ferhat, sultana haber salarak Şirin'i istedir. Parantez içinde, yine mantıksız seçim. Çünkü Ferhat ile Şirin yaşam koşulları açısından hiç de uyumlu değildir. Sultan kız kardeşini vermek istemez. Ferhat'ı oyalamak için elma dağını delip şehre su getirmesini şart koşar. Şu bilinen meşhur dağı delme hikayesi. Ferhat tutkulu aşkın verdiği dengesiz bir enerjiyle elma dağını delmeye başlar. Sultan Banu dağı delip suyun akacağı kanalı tamamlamak üzere olan Ferhat'ın yanına yaşlı dadısını göndererek Şirin'in öldüğü haberini ulaştırır. Ferhat bu acı haber üzerine elinde tuttuğu aracı havaya atar. Düşen alet Ferhat'ın başına isabet eder ve Ferhat orada ölür. Ferhat'ın acı haberini alan Şirin, korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelir. Ferhat'ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamaz ve kayalıklardan aşağı yuvarlanarak orada can verir. Her iki sevgiliyi can verdikleri kayalıklarda yan yana gömerler. Ferhat o sırada "biz uyumlu değiliz Şirin'le, hoş kadın, güzel kadın ama nasip değilmiş" deseydi hikaye nasıl biterdi sizce? Bazı insanlar bu heyecanı yaşayabilmek için hayatlarıyla ilgili inanılmaz büyük riskler almış. Sonra da büyük bedeller ödemişlerdir. Kendimizi bu bilgilerle ne kadar eğitip bilinçli hareket edersek beynimiz de bu tip durumlarda o kadar tutarlı tepkiler verir. Psikolojide hazırlıklı tepki kuramı diye bilinen çalışmalar beynimizi duygusal durumlara önceden hazırlayabileceğimizi kanıtlarıyla göstermiştir. Ama bunu yok sayarsak ağır bedeller ödeyebiliriz. Aklınıza sanki bunları bilenler hiç bedel ödemiyorlar mı diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı çok basittir ve hemen hepimiz biliyoruz. Çünkü basit istatistiki sonuçlar gerçekleri ortaya koyar. Yapmamız gereken iki basit veriyi karşılaştırmaktır. Şöyle ki, bu konuyu ciddiye alanlarla hafife alanların ne kadar ciddi bedeller ödemiştir verisini birbiriyle karşılaştırınız. Biraz daha derin düşünürsek hatırlayabileceğimiz sosyal tepkiler de işimizi kolaylaştırır. "Bana bir şey olmaz, boş ver böyle şeyleri, hepsi safsata. Bilimle peynir gemisi yürümez. gibi cahilce büyük konuşmaların aşk zedelerini hatırlayabilirsiniz. Ayrım sonu sayfa 38.